Seçmen, herkese merhaba. Çalışma ekonomisi doktoru Murat Özdemir ile birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bu hafta iş kanunu konuşacağız. Bir süredir gündemde iş kanununda bir değişiklik yapılması. Hatta bütün iş kanununa ilişkin bütün mevzuatın tek bir kanun altında toplanması gibi bir tartışma sürdürülüyor. Ne düşünüyorsunuz hocam bu tartışmalara ilişkin?
Öncelikle iş kanununun evet değiştirilmesi gerekiyor. Bunda kuşku yok ama değiştirilme nasıl olacak birazdan onları konuşalım ama tek bir iş kanunu ideal olan, özlenen olabilir. Ama çok dikkatli ve yapılması gereken çok zor bir süreç. Neden birden fazla iş kanunu var? Örneğin tarım iş kolunda çalışanlar. Tarımın bir dizi özgünlükleri var. Bu nedenle de yıllardır tarım iş kanunu çıkartılacak denilmesine rağmen halen çıkartılmıyor. Hava yolu taşımacılığı. Yine kendine göre özgünlükleri var. Bu nedenle de hava yollarında çalışanlar da iş yasası kapsamı dışında kalmışlar. Basın iş kolunda çalışanlar, gazeteciler, deniz iş kolunda çalışanlar. Örneğin gemide aylarca seyahat eden birisinin günlük çalışma süresini iş kanunundaki genel bir düzenlemeyle belirlemek mümkün değil. Dolayısıyla bunları tek bir iş kanununda topladığınız zaman bir yanıyla kural olacak. Haftalık çalışma süresi 45 saattir, günlük çalışma süresi 15 saati aşamaz. Şöyle başlanır diyeceksiniz. Ama ondan sonra da deniz iş kolu için ayrı bir çalışma süresi tarif etmek durumdasınız. Belki tarım iş kolu için ayrı bir çalışma süresi, hava iş kolu için ayrı bir çalışma süresi. Çalışılmış sayılan haller dahil bir dizi handikapları var. Tüm bunları kapsayacak şekilde tek bir iş kanunun düzenlenmesi çok zor, çok dikkat edilmesi gereken ve hak kaybına uğramayacak şekilde kaleme alınması gereken bir süreç. İlkesel olarak ben tek bir iş kanununa karşı değilim. Ancak tek bir iş kanunu yapıyoruz derken bu iş kanunlarının içerisindeki özgünlükleri genelleştirip hak kaybına uğratacak bir düzenlemeyle de ısrarla karşı çıkmak gerekir. Genel haklar anlamında, örneğin haftalık çalışma süresi 45 saat. 45 saatin üzerinde olanları 45 saate düşürerek kendi kanununda değişiklikler yapılabilir. Tarihsel sürece baktığınız zaman iş kanunu ve diğerlerinin bir paralellik içerisinde yapıldığı ve birbirleriyle uyumlaştırılarak çıkartılmaya çalışıldığını da görmek mümkün. O nedenle tek bir iş kanunu yapıyoruz diye 5510 sayılı yasada yaptıkları gibi 3 ayrı statü için her birine ayrı ayrı düzenlemeleri koyarak yapılacak olan bir düzenleme, eklektik bir düzenleme. Yani 4857 sayılı iş yasası kapsamında çalışanlar için bir bölüm, basın iş kanundaki için ayrı bir bölüm. Yani böyle eklektik bir kanun yapmanın tek kanun yapmak anlamına gelmeyeceği ve daha fazla ciddi hukuki sorunların çıkartacağı açıktır. Şimdi örneğin basın iş kanunda olmayan bir hüküm, iş kanunu uygulanıp uygulanmaması tartışması olurken örtülü boşluk var, şu uygulanır, uygulanmaz gibi bir takım hukuki yöntemler de tek bir iş kanunu olduğunda doğan boşluklardır. Daha ciddi sorunlar çıkartacaktır. Dolayısıyla tek bir iş kanunu cazip gibi görünen bir öneridir ama içinde çok ciddi tuzaklar barındırabilir, riskler barındırabilir ve çok ince bir işçilikle hiç kimseye hak kaybı uğratmayacak bir şekilde yapılması lazımdır. Bunun altından kalkabilecekler midir? Emin değilim. O yüzden ihtiyatlı yaklaşırım. Yani prensipte tamam derim ama şartlı değil yani illa. Var olan kanunlar üzerindeki bir takım iyileştirmelerle, değişikliklerle bu şekilde yürütülebilir. Bu mümkündür. Tek bir iş kanunu adı altında eklektik bir şey yapmak, yapmamaktan daha iyidir.
Bunun yapılış yöntemine ilişkin, yani burada özne kim, iş kanununa daha düzenleme yapılacaksa bu işin özneleri kimlerdir? Ve bugünkü karşı karşıya kaldığımız durumda bu özneler söz sahibi mi?
Şimdi zaten Uluslararası Çalışma Örgütü'ne Türkiye Cumhuriyeti'nin vermiş olduğu tarih bağlıyor. Eğer böyle bir çalışma hayatına ilişkin bir değişiklik yapılacaksa sosyal tarafların görüşlerini alınarak ve sosyal taraflarla tartışılarak yapılması gerekir. Sosyal tarafların dışlandığı, içinde yer almadığı çalışma hayatına yönelik bir değişikliğin uygun bir değişiklik olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Bu süreç içerisinde herkes görüşünü bildirebilir, herkes bu görüşleri kamuoyuyla paylaşabilir, tartışabilir ama özne diye soruyorsanız, özne olduğu zaman Çalışma Bakanlığı ve sosyal taraflar, işçi işveren taraflarıyla birlikte bir tasarının hazırlanması ve uzlaşı temelinde çıkartılması arzulanan yasa yapma yöntemidir.
Peki sizce hocam, yani bir hukukçu olarak ve uzun yıllardır bu alanda çalışan biri olarak Türkiye'deki iş kanununun handikapları neler ve gerçekten işçiyi koruyan bir kanun yapmak mümkün mü?
Birinci handikapımız Türkiye'de iş kanunun yürürlükte ve yürürlükte değil. Şimdi bu nasıl bir şey oluyor diyeceksiniz. Şöyle oluyor, genel müdür dahil, yani iş hiyerarşinin en üstündeki dahil, iş yasasının kapsamında girenler çok nadir denk geldiğimiz sendikalı iş yerlerindeki bir iki örneği dışlarsanız, çalışırken iş yasasındaki haklardan işçilerin yararlanması, bu haklar temelinde bir çalışma sisteminin kurulmasını işverenden talep etmeleri. Böyle bir sistem kurulmadığı zaman her vatandaş olduğu gibi dava açma haklarını kullanmaları mümkün değil. Bunun yaptırımı hemen işten çıkartılmak oluyor. Ne olursa olsun bu işçi sağlığı iş güveninden alın da çalışma sürelerine kadar hangi konuda bir işçi yasal hakkını kullanmakta ısrarlı olursa bunun bedelini işten atılma olarak ödüyor. Böyle bir ağır bedelin olduğu yerde de çalışırken iş yasası fiilen yürürlükte değil. Dolayısıyla işçi yasal hakkın diye buna sahiplenip uygulanmasını isteyemiyor. O yüzden de işçi için yürürlükte olan bir kanun yok. Bu kanunun yürürlüğünü denetleyecek, yürütecek olan kanun makamı, iş müfettişliği ve denetim kurumu ise işlemiyor. Şu anki müfettiş sayısıyla benim yaptığım hesaplamalara göre 2015 yılı bakanlık verilerini aldım. Güncellemek gerekir ama çok fazla bir şey değiştiğini zannetmiyorum. 25 yılda bir iş yerinin denetimine sıra geliyor. Dolayısıyla bu denetim yapılamıyor. Yani bakanlık denetimi de bunun yürürlüğe girmesini sağlayamıyor. Bakanlık denetimi yapılsa dahi, bizzat iş müfettişlerinin inşaat iş kolunda yapmış oldukları denetim sonrasında yazdığı raporlarda var. Yaptırımlar o kadar etkisiz ki işveren iş yasasına uymanın getirdiği maliyetle uymaması halinde ödeyeceği yaptırımı mukayese ediyor. Maliyet daha yüksek görüldüğü için yaptırımı göze alıyor, cezasını ödüyorum ama iş yasasına aykırı da davranabiliyorum diye. Dolayısıyla bu nedenle çalışırken yürürlükte olmayan bir iş kanunuyla karşı karşıyayız. Bunun kendisi başlı başına bir sorun demek, bir handikap demektir. Üstelik bunu biz de söylemiyoruz. Bizzat yasa koyucuları, gerekçelerinde, takım yasa, mesela iş mahkemeleri kanunu 1950 yılındaki gerekçesinde iş yasasının uygulanmadığı, hatta böyle bir yasanın olduğu konusunda işçi ve işverenler arasında bir farkındalık dahi olmadığı tespitini yapıyor. Ve bunun nedenlerine yönelik de çok ciddi saptamaları var o tasarı içerisinde. Dolayısıyla birinci aşaması bu. Yani işçiler çalışırken yürürlüğe girmemiş olan bir iş kanunu. Peki işçiler işten çıkardıkları zaman ne kadar uygulanabiliyor? Biliyorsunuz iş davalarının uzaması, dava şartı olarak arabuluculuğun getirilmesi ve işçinin ücret ve diğer sosyal haklarını menfaat temelli bir hak olarak tarif edilmesi anından itibaren de artık fesihten sonra da iş yasasının kamu düzenini ilgilendiren nispi emredici nitelikteki, bazıları mutlak emredici nitelikteki, yani işçiye rağmen işçiyi koruması gereken hükümlerde ne yazık ki uygulanmıyor. Dolayısıyla da ortaya bir işçisiz iş hukuku çıkıyor. Şimdi işçisiz iş hukuku olsa ne olacak, olmasa ne olacak? O halde gerçekten işçinin iş yerinde çalışırken haklarını talep edebileceği, bu talep nedeniyle de bedel ödemeyeceği ya da işverenin ödettiği bedelin çok daha ağırlaştırıldığı, etkin olarak uygulanan bir iş hukukuna ihtiyacımız var. Bu nedenle de hızla ve gerçekten ciddi anlamda değiştirilmesi lazım var olan yasal sistem. Sorunun ikinci kısmı, böyle bir iş hukuku mümkün mü? Tabii ki mümkün. Eğer taraflar isterlerse, birincisi şu soruyu sorarsın. Neden işçiler çalışırken iş hukukundaki haklarını kullanmaktan korkuyorlar? Basit, işten atılmak. O zaman işçinin işten atılmasını engelleyecek, hak aradığı için işten atılması halinde işverenin işçiyi işten atarak elde ettiği hukuki yarardan çok daha ağır bir yaptırımı koyarsanız, o zaman işveren iş yasasına uymak zorunda kalacaktır. Bunun yolu nedir? Mutlak anlamda işe yarar. Yani haklı bir neden olmadıkça, geçerli bir neden olmadıkça işçiyi işten çıkartamayan işveren, bu çıkartmamanın yaptırımı olarak işçiyi işe başlatsa da başlatmasa da, işçiyi başlatmadığı süre boyunca işçinin çalışırken elde edebileceği tüm hakları ödemek zorunda bırakılacak bir işe iade sistemi. Bu hakların içerisinde sosyal güvenlik de dahil. Böyle bir işe iade sistemi korarsanız işçi korkmadan yasal haklarını arayabilecektir. İkincisi, iş yeri kart bastığınız andan itibaren işveren tarafından üstü perdelenen, siste kaplanan, iş yerindeki uygulamaların görünür olması engellenen bir fiziki mekan. Hı hı. Bunun biraz perdelerini aralamak lazım. Onu aralayacak olan da işçi temsilciliği kurumu. Seçiminden faaliyetlerine kadar yine mutlak anlamda iş güvencesiyle donatılmış, işveren tarafından işten çıkartılması halinde aynı şekilde tüm sosyal hakların ödenebileceği bir yaptırımla donatılmış bir işçi temsilciliği kurumu ki iş yerinde iş yasasının getirdiği işveren yükümlülüklerin uygulanıp uygulanmadığının görünür kılmasında güvenceyle donatılmış olan işçiye çok ciddi bir destek vermesi gereken şeyler. Tabii zaman sınır olduğu için başlıklar halinde söylüyorum. İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılığın yaptırımı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Gece 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz. Bazı işler nitelikleri gereği günde 7,5 saatte sınırlanmıştır. Günde 11 saatten fazla çalışma yapılamaz. Bunlar yapıldığı zaman ne olur? Fazla çalışmaya ilişkin hükümler uygulanır. O zaman öyle, ortaya öyle bir şey çıkıyor ki fazla çalışmanın sınırlı ve belli halde yapılmasını düzenleyen bir yasal sistem. İki, yasaya aykırı çalışmanın yaptırım olarak fazla çalışma hükümlerine uygulandığı ikinci bir yasa dışı çalışma biçimleri çıkıyor. İşte bu yasa dışı çalışma biçimlerine yönelik de çok ciddi tazminatların getirilmesi gerekiyor. Üçüncüsü, iş hukukunun temel felsefesine yönelik şu esneklik saptamasından kurtulmak lazım. İş hukuku üzerinden işvereni korumayı hedeflediğiniz ya da istihdamın artırılması için katılıkları ortadan kaldırır dediğiniz andan itibaren korumayı ortadan kaldırıyorsunuz. İş hukukundaki her esneklik, matematikte bu örnekle sık sık veriyorum, matematikteki çarpım işleminde sıfırın oynadığı rolü oynuyor. Bir büyüklük ne kadar büyük olursa olsun sıfırla çarparsanız elde edeceğiniz sonuç sıfır olur. Siz istediğiniz kadar koruma getirin. Bu korumanın yanına esnekliği koyarsanız elde edeceğiniz koruma da sıfırla çarpma işlemi yapmak gibi sıfır olacak. Bu nedenle bireysel iş hukuku alanında tüm esneklik iddialarına kapıyı kapatacak bir yaklaşımla yasanın ele alınması, esnekliği işçi ve işverenin eşit güçler haline geldiği kolektif iş hukuku alanına, yani toplu sözleşme grev alanlarına bırakılması, nispi emredici bir takım düzenlemelerin sıkılaştırılması, gerek hukuk kuralları dediğimiz aksi taraflarca kararlaştırılmamışsa şu uygulanır diyen tüm cümlelerin iş hukukundan ayıklanması gerekiyor. Bir diğer önemli şey kıdem tazminatı gibi temel bir mesele. Kıdem tazminatına yönelik her el uzatma girişiminde kıdem tazminatına hak ediyor olmasına rağmen işçilerin bu hakka ulaşamadıkları bir gerekçe olarak söyleniyor. Kıdem tazminatının güvencesi yok deniliyor. Çok doğru. Kıdem tazminatının güvencesi yok ama sadece kıdem tazminatının değil. İşçilik alacaklarının hiçbirisinin güvencesi yok. O nedenle eğer bir iş yasası değiştirilecekse o zaman iş yasasında Ticaret Kanunu 1301 ya da 1300'lü maddeleri, tam madde numarasını anımsayamadım şimdi. Ama adı belli, gemi alacağı. Gemi alacağına ilişkin hukuki düzenlemede temel alıp örnek olsun diye söylüyorum. Gemi alacağından gemi sözlüğünü çıkartıp işçi alacağı olarak yazarak işçi alacaklarına bir güvence getirmek gerekiyor. İşçi alacaklı kanunun rehin hakkı kapsamı içerisinde alınmalı ve birinci sıraya konulmalı. Bu işçi alacakları doğmuş olan ücret alacaklarıyla birlikte fesle bağlı alacakları da kapsayacak şekilde bir düzenleme yapılması gerekiyor. Yine somuttan gitmek gerekirse iş kanunu 36. maddesindeki iş yerine yapılacak bir haczin, işçilerin haciz tarihinden geriye doğru 3 aylık ücretlerini kapsayacak olan kısımdan sonra sonuç doğuracak denilen düzenlemeyi daha bir genellemek gerekiyor. Sadece ücret değil, yine bir daha söylüyorum, fesle bağlı ileride doğacak olan hakları da güvence altına alacak bir şekilde özellikle ve öncelikle işçinin alacaklarının güvence altında alındığı bir sistem. Gerekirse işçi alacaklarını devletin halefiyet ilkesi gereği devlet tarafından ödenip ilama bağlı alacaklarda en azından daha sonra kendisinin ama alacakları usulü hakkındaki kanun gibi devlet olmanın verdiği zor kullanma tekeline sahip olmanın getirdiği avantajlarla işçi alacaklarını tahsil edecek bir sistem kurulabilir. Bir tek cümleyi söylemek gerekiyorsa 173 sayılı ILO çerçevesi en altı oluşturacak şekilde işçi alacaklarına bunun için kıdem tazminatı dahil güvence getirmek lazım. Kıdem tazminatını ortaya çıkış dönemine ve niteliğine uygun bir şekilde yeniden düzenlemek lazım. Kıdem tazminatı işçinin karşılığında önceden çalıştığı, ödenmesi, kanunla ileri bir tarihe ertelenen bir ücret olduğu gerçeğinden hareket ederek PES'te bağlı olmaktan çıkartılması gerekir. Daha doğrusu PES'in şekline bağlı olmaktan çıkartılması gerekmektedir. Hangi nedenlere haklı ya da haksız, geçerli ya da geçersiz, işçi ya da işveren tarafından iş sözleşmesi sona erdirildiğinde işçiye doğrudan ödenmesi gereken bir ücret haline getirilmesi gerekir. Ve bu tür ödemelerde de ücret olduğu için tabii gelir vergisine tabidir. Gelir vergisinin kanunda da değişiklik yapılarak gelir vergisinden muafiyete ilişkin uygulamanın da korunması gerekir.
Evet, var mı eklemek istediğiniz bir şey mi var?
Çok özet ve başlıklar halinde şey bu ama bir tek cümleyle özetlemek gerekirse işçisiz iş hukuku dönemini sonlandıracak, işçiyi çalışırken de haklarını arayabilecek bir güvence sistemiyle donatacak, işverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde elde ettiği hukuki yaradan çok daha fazlasını ödemek zorunda kalacağı bir yaptırım, etkili bir yaptırım ağıyla düzeltilmiş bir iş hukuku evet gerekiyor.
Evet, sanırım bu tartışma devam edecek. Biz de önümüzdeki programlarımızda da yine gündeme getirmeye devam ederiz. Bu haftalık Adaletin İş Yüzü'nden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.